indi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء صيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslam-ı İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 19 Aban 1402, Hicri Kameri 25 Rebiusani 1443, 45 ve Miladi Takvimle 10 Ekim 2022 Cuma. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız akşam haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Filistin gelişmeleri üzerine siyasi analist Sayın Ali Haydar Haksar ile yapılan röportaj, İslam'ı Tanıyalım, Anlatıların Savaşı ve Hidayet Hadisi başlıklı programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tarhan Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Arkadaşım
Mehtap Hameney.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Tahran Cuma namazı hatibi Arap devletlerinden en az beklenti Siyonist rejimle ilişkinin kesilmesidir dedi. Cumhurbaşkanı reisi cumartesi günü Riyad'a gidecek. Beşar Esad Suudi Arabistan'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslami ülkelerin zirve toplantısının kararları Gazze Savaşı için önemli olacak dedi. Nasır Kenani, Filistinli çocuklar Siyonistlerin her zamanki kabusu olmuştur açıklamasında bulundu. Şimdi haberler.
Tahran Cuma namazı hatibi Gazze'deki olaylara Arap devletlerinin uygun tepki göstermesi gerektiğini vurgu yaparak şunları söyledi. Arap devletlerinden en az beklenti işgalci İsrail rejimiyle ilişkiliği kesmektir. İran Peris'in bildirdiğine göre bugün Cuma namazı hutbelerinde Ayetullah Seyyid Ali Hatemi, Gazze şeridine İsrail rejiminin saldırısı faciasının üzerinden bir ayı aşkın bir sürenin geçtiğini dile getirerek şunları ifade etti. Bugün ve gelecekte sanatçılar Siyonist rejimin vahşiliğini göstermek istiyorlarsa bu cani rejimin Gazze'deki vahşi saldırılarını ve cinayetleri göstererek yansıtabilirler. Tahran Cuma namazı hatibi Filistinliler zarar görüyorsa Siyonistlerin de El-Aksa tufanı operasyonunda ölümcül ve telafi edilemez darbe yediklerini dile getirerek şunları ekledi. 500 bin Siyonist ve yerleşimci yerleşim birimlerini terk etmiştir ve bir daha geri dönmeyeceklerini bildirmişlerdir. Ayetullah Hameni iç arenada da Siyonist rejimin menfurudur ve bölgesel ve küresel arenada bu cellat rejimin vahşi simasını şimdiye kadar görmemiş olan olduysa dünyanın insanları Siyonistlerin cinayetlerini gördüler. Onlar o kadar vahşi ki hastaneleri hedef alıyorlar diye söyledi. Ayetullah Hatemi Arap ülkelerine hitaben şöyle dedi. Filistin halkı Müslüman, Arap ve insandır. Neden onların yardımına koşmuyorsunuz? Tahran'ın Cuma namazı hatibi, Gazze şeridine saldırılardaki cinayetlerin ön safında acımasız ve katil Siyonist rejim bulunuyor. Ancak bu sahnenin diğer canilerinin cinayetleri İsrail'inkinden az değildir. Amerika, İngiltere, Fransa ve Almanya devletleri milletlerinin tersini katil Siyonist rejimi desteklediler. Arap devletlerinden en az beklenti bu çocuk katili rejimiyle ilişkiyi kesmektir diye belirtti.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i cumartesi günü İslam İşbirliği Teşkilatı'nın acil toplantısına katılmak ve Siyonistlerin Gazze'deki cinayetleri karşısında caydırıcı çözüm yollarını takip etmek üzere Arabistan'ın başkenti Riyad'a gidecek. İran'ın bildirdiğine göre Cumhurbaşkanı Reis'i Siyonist rejimin tecavüzlerinin derhal durdurması, kuşatmanın giderilmesi, Gazze'nin güçlü ve mazlum halkına yardım ulaştırmanın başlanması için İran İslam Cumhuriyeti'nin çabalarının devamında yarın cumartesi günü sabahında İslam İşbirliği Teşkilatı'nın acil toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek. Bu Siyonist rejimin Gazze'nin savunmasız ve masum halkına karşı vahşi ve cani saldırıların ardından Cumhurbaşkanı Reisi'nin bir takım diplomatik hareketlenmelerin ardından ve İslami ülkelerin başkanlarıyla telefon görüşmelerinde ve yüz yüze görüşmelerde İslam İşbirliği Teşkilatı'nın acil zirve toplantısının düzenlenmesini takip ettiği ve bu toplantının cumartesi günü Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde bu kurumun dönem başkanı ev sahipliğinde düzenleneceği bir sırada gerçekleşmektedir.
Haber kaynakları bugün Suriye Cumhurbaşkanı'nın Arap ülkelerinin başkanlarının Gazze konulu acil toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'a gittiğini bildirdi. El Alemin bildirdiğine göre Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad bugün Arap ülkelerinin acil zirve toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'a gitti. Yayınlanan haberlere göre Arap ülkelerinin acil zirve toplantısında Gazze şeridindeki kritik durum ele alınacaktır.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslami Konferans Kurumu'nun gelecek toplantısında Gazze Savaşı'nın meselelerinin ayrıntılarının tartışılacağını dile getirerek bu toplantının kararlarını bu münakaşa alanında önemli olarak nitelendirdi. Erdoğan şunları kaydetti. Riyad'da İslam ülkeleri kurumunun gelecek toplantısında verilecek olan kararlar Gazze şeridindeki çatışmaları giderme sürecinin devam edilmesi için önemli olacaktır. Bu konu hakkında Erdoğan muhabirlere hitaben şunları kaydetti. Bu toplantının ana konusu İsrail-Filistin münakaşası olacak ve katılımcılar bu meselenin tüm ayrıntıları ve dostane ateşkes için bir anlaşmanın gerçekleşmesiyle ilgili en kısa sürede müzakere edecekler. Türkiye Cumhurbaşkanı, katılımcı ülkelerin elinden ne gelir, bölge ülkeleri ne yapabilir, bölgenin dışındaki ülkeler ne yapabilir, Malezya, Endonezya, Pakistan, Türkiye olarak ve biz hepimiz ne yapabiliriz, müzakerelerimizde birçok şey masanın üzerinde yer alacaktır, dedi.
İran Radyo ve Televizyon Kurumu İRİB Başkanı Peyman Cebelli, El-Aksa Tufanı Operasyonu ve Siyonist rejimin cinayetleri karşısında uluslararası sessizlikle mücadele gölgesinde direniş ekseni medyaları arasında işbirliğini güçlendirme amacıyla Lübnan'a gitti. El Alemin bildirdiğine göre Peyman Cebelli, Beyrut'a vardığında Beyrut'un güney banliyosundaki Revzetül Şehidin ve Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın Revzetül Hevrasındaki şehitlerin mezarlığını ziyaret etti ve ardından El Menar kanalının müdürü ve yönetim kuruluyla görüştü ve direniş ekseni medyaları arasındaki işbirliği stratejisini ele aldı. Yapılan görüşmede El Menar kanalının genel müdürü şöyle dedi. El-Aksa tufanı operasyonun başlamasıyla acil haberler hattını başlattık ve an be an bu operasyonu olaylarıyla beraberdik. El Menar'ın tüm normal programlarını durdurduk ve gece gündüz an be an Gazze haberlerini aktardık. Yapılan görüşmede Cebelli de şunları hatırlattı. Gazze'deki medyasal direniş dünyanın medyasal imparatorluğuna galip geldi ve gerçeklerin tarif edilmesini engelledi. Direnişin savaşçılarının her birinin bir kamerası vardı ve meydansal bir olaydan fotoğraf ve video hazırlıyordu. Bugün bu fotoğraflar ve videolar gönderilmesi ve yayımlanması için internet ve iletişimlerin kesilmesi dahil olmak üzere mevcut engellere rağmen dünyanın genelinde ve tüm medyalarda yayımlanmıştır.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Elçisi ve Temsilcisi bir kez daha bölgede Amerikan güçlerine karşı saldırıların hiçbirine İran'ın müdahalesi olmadığını vurguladı. Emir Said İrevani, Amerika'nın CNN Haber kanalına verdiği röportajda şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti bölgedeki Amerikan güçlerine karşı saldırıların hiçbirine müdahalesi olmadığını açıkça ilan etmiştir. Habere göre İrevani, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgedeki Amerikan güçlerine karşı saldırıların hiçbirine müdahalesi olmadığını açıkça ilan ettiğini dile getirerek şunları söyledi. Amerika'nın Irak'taki ve Suriye'deki güçlerine herhangi bir saldırı, grupların kendisinin kararıyla düzenleniyor. İrevani, İsrail'deki çatışma ile ilgili Birleşmiş Milletler'de Amerikalı yetkililerle İran İslam Cumhuriyeti'nin doğrudan görüşmesi olmamıştır diye belirtti. Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin, çarşamba akşamı bir bildiri yayımlarak şunları iddia etti. Amerikan güçleri bu ülkenin Cumhurbaşkanı emriyle Suriye'nin doğusundaki İran devrim muhafızları güçleri ve ona bağlı güçlerin kullandığı tesislere saldırdılar. Bu saldırı iki Amerikan F-15 savaş uçağıyla ve Irak'taki ve Suriye'deki Amerikan güçlerine karşı bir saldırılar dizisine karşılık olarak düzenlendi.
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Gazze'deki En-Nasr Çocuk Hastanesi'nin bombalanmasına gösterdiği tepkide şunları söyledi. Filistin çocukları Siyonistlerin her zamanki kabusu olmuştur. İran Pers'in haberine göre Nasir Kenani Gazze'deki En-Nasr Çocuk Hastanesi'ne Siyonist rejimin saldırısını kınayarak şöyle dedi. Filistin çocukları doğumun ilk günlerinden itibaren Filistin özgürlüğü ülküsü için annelerinin, babalarının, erkek kardeşlerinin ve kız kardeşlerinin ekolünde sabır, cesaret, direniş ve şehadet alfabesini pratik yaparlar ve işte bu Siyonistlerin her zamanki kabusu olmuştur. Kenani, Siyonistler kendi boş hayallerine göre Gazze'nin tüm çocuklarını katlederlerse, Filistin'in yarınının savaşçılarını ve mücahitlerini bugün beşiklerinde ortadan kaldırdıklarını sanıyorlar. Halbuki Allah'ın izniyle yine bir anne çocuğunu yakın bir yarında Siyonist firavunların temelsiz hükümetini yok etsin diye suya ısmarlıyor, bırakıyor diye vurguladı.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Gazze şeridindeki Filistin halkına karşı Siyonist rejim tarafından nükleer silah kullanımı tehdidinden veya kullanımından kaynaklanan tehlikelerin sonuçlarının Birleşmiş Milletler Örgütü Güvenlik Konseyi'ne yansıtılmasını istedi. Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi'ye yazdığı bir mektupta Siyonist rejimin Gazze şeridindeki son cinayetlerini kınayarak Filistin mazlum halkına saldırmak için bir seçenek olarak sahte İsrail rejiminin yetkililerinin atom bombası kullanımına yönelik son tehditvari açıklamalarına yönelik Rafael Grossi'nin tepki göstermesini ayrıca onun sonuçlarının Birleşmiş Milletler Örgütü Güvenlik Konseyi'ne yansıtılmasını istedi.
Gazze Şeridi Sağlık Bakanlığı sözcüsü bu şeritteki hastane ve tıp merkezlerinin içler acısı durumuna değinerek bu şehrin sağlık personelinin şehit sayısının 195 kişiye çıktığını duyurdu. İran Pers'in haberine göre Eşref El-Kadra yaptığı açıklamada Siyonist rejimin hastaneleri bombalaması sonucu 51 ambulans imha edildi, 120 sağlık kurumu tahrip edildi, 18 hastane kullanılamaz hale geldi ve 40 sağlık ve tedavi kurumu da kullanılamaz hale geldi dedi. El-Kadra sözlerine şöyle devam etti. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi, Kemal Adon Hastanesi ve El Şifa Tıp Kompleksi'nde yakıt yetersizliği nedeniyle hizmetlerin durdurulması için geri sayım önümüzdeki 24 saat sonra başlayacak. Habere göre Siyonist rejim ordusunun tankları Gazze Şeridi'ndeki El Rentisi, El Nasr, El Ayun hastanelerinin çevresini konuşlandırarak etrafını kuşattı. Gazze şeridindeki hükümet enformasyon ofisi yaptığı açıklamada ayrıca şunları duyurdu. Siyonist rejimin saldırısının başlangıcından bu yana Gazze şeridine yaklaşık 32 bin ton patlayıcı ve 13 binden fazla bomba atıldı. Bu da kilometre kare başına ortalama 87 ton anlamına geliyor.
Gazze'deki hükümetin enformasyon ofisi Siyonist rejimin Gazze halkına 32 bin ton bomba attığını, 40 bin evi tamamen yerle bir ettiğini duyurdu. Gazze'deki hükümetin enformasyon ofisi saldırıların ardından yaşanan yıkımın eşi benzeri görülmemiş düzeyde olduğunu belirterek, işgalci rejimin Gazze halkının üzerine 13 bin bomba ve roket olmak üzere 32 bin ton patlayıcı yağdırdığını belirtti. Gazze'deki hükümet enformasyon ofisi, Siyonist rejimin işlediği cinayet sonucu Gazze'de 40 bin evin tamamen yerle bir edildiğini, Gazze'deki evlerin yarısının tamamen veya kısmen hasar gördüğünü belirtti. Aynı kaynağa göre konut ve apartmanlara verilen zararın miktarı 2 milyar doları buluyor.
Hizbullah'ın Lübnan sınırındaki Siyonist rejimin El-Asi askeri üssüne güdümlü füzelerle saldırmasıyla eş zamanlı olarak işgalci rejimin medyası Yukarı Celile bölgesindeki yerleşimcilerin benzeri görmemiş bir şekilde yerinden edildiğini bildirdi. Lübnan Hizbullah'ı İslami Direniş Hareketi, Siyonist işgal güçlerinin El-Asi kışlası yakınında toplanmasını güdümlü füzelerle hedef aldığını, bu saldırının işgalci güçler arasında doğrudan kayıplara yol açtığını duyurdu. İbrani medyası da Lübnan'dan işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Tel Ramim bölgesine zırh karşıtı füze atıldığını, Siyonist ordusunun da karşılık verdiğini duyurdu. Güney Lübnan'daki El Meyadin muhabiri de patlamanın duyulmasının ardından Siyonist rejimin El Menara yerleşimi yakınlarındaki askeri kışlasında dumanlar yükseldiğini bildirdi. Bu haber Siyonist rejimin medyasının Lübnan ve işgal altındaki Filistin sınırındaki El Celil El Ala bölgesindeki Siyonist şehir ve kasabalarının terk edildiğini itiraf ettiği ve hatta işgalci ordunun Kuzey Tümeni karargahı bile boşaltılarak geri taşındığı bir ortamda geldi. Bu gerçeğe atıfta bulunan Siyonist rejimin medyası, şimdiye kadar Celil El Ala bölgesi sakinlerinin bu şekilde yerlerinden edildiğinin daha önce yaşanmadığını vurguladı. Bir başka gelişmede ise aynı haber çevreleri işgal altındaki toprakların kuzey bölgesindeki savaş yaralılarını kabul eden ve tedavi eden yeraltı tıp merkezine şimdiye kadar 350 yaralının girdiğini duyurdu.
Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın tesis ve işletmelerinde İsrail'in zulmüne ortak olan markalara yer vermeyeceklerini bildirdi. Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak aldığımız karar doğrultusunda tüm tesis ve işletmelerimizde İsrail'in zulmüne ortak olan ürün ve markalara yer verilmeyecektir. Boykotun kararlı ve devamlı bir şekilde sürdürülmesinin, zulüm ve zalimle her yönüyle mücadele edilmesi için büyük öneme sahip olduğunu düşünüyor. Tüm kardeşlerimizi bu toplumsal duyarlılığa destek olmaya davet ediyorum.
Son 9 yılda Azerbaycan Cumhuriyeti'ki bankaların en az %45'i kapatıldı. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası Günay Bank'ın lisansını iptal etti. Merkez Bankası'ndan yapılan resmi açıklamada bu kararın nedeninin Günay Bank'ın sermayesinin bankalar için belirlenen asgari tutarın altında olması ve iflas etmesi olduğu belirtildi.
Sırada bültenimizin son haberi var. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Moskova'nın Washington'la ilişkilerini kesme ihtimalinden söz ederek Amerika'nın davranışları bizi Amerika ile diplomatik ilişkileri azaltmayı hatta kesmeye zorlayabilir açıklamasında bulundu. Sergey Ryabkov hali hazırda Moskova ile Washington arasındaki ilişkilerde daha önce hiç yaşamadığımız zor bir krizden geçişe tanık olduklarını belirterek Amerika ile siyasi ilişkilerin daha da kötüleşmesini önlemek için aldığımız önlemleri dikkatli bir şekilde ayarlamalı ve gözden geçirmeliyiz dedi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'dan ECO üyeleri arasındaki işbirliği düzeyinin artırılmasına vurgu başlığı altında. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i 16. Ekonomik İşbirliği Örgütü ECO zirvesinde ECO'nun hala bölgemizdeki en güncel ve olgun ekonomik işbirliği mekanizması olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Reis'i Perşembe günü Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Ekonomik İşbirliği Örgütü ECO zirvesinde işbirliği sürecine ilişkin değerlendirmemiz olumludur ve üye ülkelerin bölgesel ilişkilerini ECO çerçevesinde güçlendirmesine olan ilgisinin arttığına tanık oluyoruz dedi. ECO Liderler Zirvesi Genel Kurulları'nın belirlenmesi amacıyla 2 yılda bir düzenleniyor ve 2024 yılında bu örgütün başkanlığını Tahran'ın devralacağı dikkate alındığında ECO başkanlarının bir sonraki toplantısının 2025 yılında İran'da yapılacağı görülüyor. ECO bu örgütün kurucu ülkelerinden biri ve sekreteryasına ev sahipliği yapan İran İslam Cumhuriyeti için özel bir konuma sahiptir. Zira komşularla bölge ülkeleri ve Asya ülkeleriyle ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesi ve genişletilmesi İran İslam Cumhuriyeti hükümetinin ekonomik diplomasi önceliklerinden biridir. ECO gibi çok taraflı ve bölgesel kuruluşların bu stratejide özel bir yeri vardır. İkili işbirliğine hızlandırıcı olarak rol ve konumlarının güçlendirilmesi ve bölgenin ekonomik kalkınmasının kolaylaştırılması İran İslam Cumhuriyeti'nin ilgi ve kaygısıdır. İran, Pakistan, Türkiye, Afganistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'ın üye olduğu ekonomik işbirliği örgütü ECO bölgesel bir örgüttür. Bu örgütün tüzüğüne göre ECO, üye ülkelerin sürdürülebilir ekonomik kalkınma koşullarının iyileştirmesini, bu bölgedeki ticaret engellerinin kademeli olarak kaldırılması, 10 ülkede insan kaynaklarının geliştirmesini yanı sıra ulaşım ve iletişimi geliştirmesini, programının hızlandırılmasına yönelik ortak bir programın hazırlanması için çalışmalı.
ECO, yarım milyarlık nüfusu, dünya enerji kaynaklarının üçte birine sahip olması, Avrupa ile Çin, Rusya ile Fars Körfezi ve Hint Okyanusu arasında benzersiz bir iletişim konumu gibi önemli özelliklere sahiptir. Bölge içi ticaretin teşvik edilmesi ECO örgütünün önceliklerinden biridir. Ve İran İslam Cumhuriyeti de ciddi bir şekilde bölgedeki ticareti düzene koymanın ve bölge içi ticaretin payını %7 olan mevcut düzeyden %20'ye çıkarmanın yollarını aramaktadır. İran, ECO'daki ana ihracatçılarından biri olarak kabul ediliyor ve bu nedenle ECO'daki ticaretin herhangi bir şekilde kolaylaştırılması, İranlı ihracatçıların bölgesel pazarlara erişimini daha kolay ve daha ucuz hale getirecektir. Son 7 ayda İran'ın diğer ECO üyeleriyle ticaret dengesi pozitif 1,6 milyar dolara ulaştı. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre ağırlıkta %18, değerde ise %4,5 artış olduğunu gösteriyor. Ancak ECO'nun coğrafi avantaja ve büyük potansiyeline rağmen bu ekonomik bloğun potansiyel kapasitelerinin çeşitli sebeplerden dolayı henüz hayata geçirilemediği unutulmamalıdır. Örneğin bu ekonomik bloğun dünya ticaretindeki payı %4 ve ECO bölge içindeki ticaret miktarı ise %7 civarındadır. Bu nedenle İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bölge içi ticaretin daha da serbestleştirilmesi gibi konuları bölgesel ulaşım ağlarının güçlendirilmesi ve tamamlanması, transit ve enerji ticareti alanında işbirliğinin geliştirilmesi, dijital ve bilgiye dayalı ekonominin fayda ve ayrıcalıklarından faydalanmanın yanı sıra bölgede ekonomik alışverişler için yeni bir finansal sistem kurarak ECO alanında işbirliği düzeyini arttırmak, bu örgütün bölgesel ve uluslararası ilişkilerdeki rütbesinin ve saygınlığının yükseltilmesinin de gerekli olduğunu belirtti.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Yemen'in Gazze Savaşı'na katılmasının öneminin nedenleri etrafında. Siyonist rejimin Gazze şeridine karşı işlediği cinayetler ve bu şeritte yaşanan insani felaket karşısında önemli Arap ülkeleri pasif pozisyon uygularken sana merkezli Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Siyonist rejimin Gazze şeridine karşı savaşa girdiğini resmen duyurdu. 20 Ekim'de Yemenliler İsrail'e ilk hava saldırısını başlattı ve Kızıldeniz üzerinde bir dizi insansız hava aracı ve füze ateşledi. Saldırı Amerikan donanmasına ait bir destroyer tarafından engellendi. 31 Ekim'de Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Yahya Sirri, Filistin'in işgal altındaki topraklarındaki bazı hedeflerin hedef alındığını resmen duyurdu. Sirri ayrıca 31 Ekim saldırısının Yemen güçlerinin korsan rejime karşı 3. saldırısı olduğunu söyledi. Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Perşembe akşamı da yaptığı açıklamada Yemen kuvvetlerinin işgal altındaki Filistin'in güneyindeki askeri hedefleri füze ile hedef aldığını duyurdu. Yahya Seri, Yemen güçleri işgal altındaki toprakların güneyinde askeri hedefler de dahil olmak üzere Siyonist düşmanın çeşitli hassas hedeflerine balistik füzelerle saldırdı. Füzeler doğrudan hedeflenen hedefe vuruyor ve Siyonist düşman bu konuyu gizlemeye çalışıyor dedi. Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü ayrıca şunları kaydetti. Siyonist düşmanın Gazze'deki kardeşlerimize karşı işlediği cinayetler sona erinceye kadar güçlerimiz mazlum Filistin milletine destek amaçlı askeri operasyonlarına devam edecek. Yemenlilerin Gazze Savaşı'na girmesinin temel nedeni Siyonist rejimin mazlum Gazze halkına karşı işlediği cinayetlerin devam etmesiydi. Amerika'nın Siyonist rejime verdiği destek de bir başka etkendi. Ensarullah lideri Seyyid Abdülmelik el-Husi de Amerika Siyonist rejimi destekledikten sonra direniş ekseninde yer aldığımızı ve Amerika'nın doğrudan askeri müdahalede bulunması durumunda füze ve İHA saldırılarına katılmayı bile hazır olduğumuzu duyurduk dedi.
Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Yahya Seridi, Amerika ve Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik vahşi saldırılarına karşı Allah'a güvenerek mazlum ve aziz Filistin milletine yardım ederek görevlerini yapmaları gerektiğini vurguladı. Yemen'in Gazze Savaşı'na resmi girişinin farklı anlamları ve mesajları vardır. İlk mesaj, Ensarullah'ın İsrail'e karşı savaşa doğrudan girişinin Hizbullah'tan sonra 3. cephenin açılması anlamına gelmesidir. Üçüncü cephe, İsrail'in savunma ve operasyonel gücünün bir kısmını kendisine yönelterek birinci ve ikinci cepheye yönelik operasyonları zayıflatabilir. Dolayısıyla Yemenlilerin savaşa girmesi, direniş cephesinde bütünleşme ve birlik anlamına gelir. Bir diğer mesaj ise Siyonist rejimi hatta Amerika'ya savaşı sürdürmesi ve genişletmesi yönünde bir uyarıdır. Her ne kadar şu ana kadar Hizbullah gücünün küçük bir kısmını kullanmış olsa ya da Yemenliler sınırlı sayıda saldırı gerçekleştirmiş olsa da Siyonist rejim cinayetleri devam ederse direniş grupları Kudüs'teki işgal rejimine karşı tüm kapasitelerini kullanabilir ve kullanmaya da hazırdır. Bir diğer mesaj ise Yemenlilerin 9 yıldır savaşın içinde oldukları ve yeni bir savaştan korkmamalarıdır. Ayrıca gerekli motivasyonu da sahipler. Zira Siyonist rejim İsrail, Yemen'in güney coğrafyasının bir bölümünü işgal etmiş bulunuyor. Yemenlilerin davranışlarını analiz ederken savaştan korkmadıkları ise önemli bir konudur. Bu bağlamda Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü'nden araştırmacı Fabian Hinz, Siyonist rejim İsrail'i hedef almak isteyen bölgesel aktörler için Yemen'in mükemmel bir fırlatma rampası olduğunu söyledi. Yemen, siyasi ve stratejik açıdan direniş ekseni için harika bir yer, zira Lübnan gibi yıkıcı bir savaş riski yoktur. Fabian, Siyonist rejim İsrail veya Amerika tarafından misillemede hava saldırılarının olasılığına işaretle, bu gibi eylemlerin muhtemelen Yemenlileri caydırmayacağını, çünkü ne kadar korkunç olursa olsun buna alışkın olduklarını söyledi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahra Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz 24 saatin içinde Siyonistlerin cinayeti sonucunda Filistin'de 65 şehit ve 100 yaralı geride bırakıldı. Bugün aldığımız haberlere göre bir Filistinli sağlık yetkilisi bu sayıda şehidin Gazze şeridinin kuzeyinde bulunan Endonezya hastanesine ulaştığını duyurdu. Şimdi bugünkü sohbetimizde Filistin gelişmeler üzerinde durmak istiyoruz. Özellikle son sıralarda da bölgemize önemli ziyaretlerin gerçekleşmesi gündemde konuşulmaya başladı. Amerika Dışişleri Bakanı bölgemize gerçekleştirdiği ziyarette son durakta Türkiye'ye gitti. Ve burada da yine Filistinlilerin durumu ile ilgili bir takım istişarelerde bulunuldu. Şimdi ister bölgesel anlamda ister küresel anlamda bu olayla ilgili gelen tepkiler ve tutumlar her gün çeşitli haberlerle yansıtılıyor gündemde. Biz de uzman konuğumuzun bu konudaki görüşlerini sizlere aktarmak istiyoruz. 7 İklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve gazeteci Sayın Ali Haydar Haksal hocamız bizimle birlikte. Ali hocam hoş geldiniz. Saygılarsınız efendim.
Hoş bulduk benim kardeşim. Çok teşekkür ediyorum.
Çok teşekkür ederiz katıldığınız için efendim. Şimdi yaklaşık bir ay oldu Filistin'de yaşanan bu acı olaylar artık bir tür bitmek de bilmiyor. Yani gün geçtikçe biraz sakinleşsin herkes istiyor ama öyle bir durum yok. Ateşkes gibi bir şey söz konusu değil. Mola verme gibi bir durum var bu saldırılara ve son saldırılarda da Hamas'ın da karşılık vermesi sonucunda aldığım haberlere göre 351 Siyonist asker de işgal topraklarında öldürüldü. Şimdi ilk önce şunu sormak istiyorum size. Filistin'deki bu olaylar özellikle o Hamas'ın başlattığı Aksa Tufan operasyonundan sonra böyle zirveye çıkması nedenleri ve zamanlama açısından nasıl yorumlamak lazım? Nasıl açıklarsınız görüşlerinizi efendim?
Şimdi tabii epey bir süredir yani ırkçı emperyalizm, siyonizm bölge ile ilgili bir takım hamlelerde bulunuyordu. Yani bu hamleler birincisi tabii Suriye'yi tehdit etmek, ikincisi Filistin dolayısıyla yani asıl Filistin ve bir de İran tehditleri hep devam edip geliyordu. Şimdi bu sadece şeyle ilgili değil, yakın zamanda özellikle Suriye'deki havaalanlarının yani orada bombalanması, bir takım tesislerin bombalanması, Türkiye'nin İHA'sının orada düşürülmesi geleceğe dönük bir şeylerin habercisi gibiydi. Yani onların bir hazırlık içerisinde olduğunun bir göstergesiydi. Yakın zamanda zaten Ukrayna'daki Yahudilerin de oraya götürülmeleri, tehcir edilmeleri, yani Ukrayna'dan alınıp Filistin'e götürülmeleri, orada yerleşim alanları açılması Siyonizmin bölgedeki hedeflerinin başlıcalarıydı.
Evet.
Tabii burada aslında Hamas özellikle Gazze'de bu olayların farkında olunduğu için bir girişimde bulundu. Bu girişimde bulunması belki birçok çevrelerde yadırgandı. Neden böyle bir şeye girişildi? Oysa bunların şey yapılmaması gerekiyordu anlamında. Zaten giderek Siyonizm burada bir hedef tekilitlenmişti. Burada da özellikle Hamas bir oyunu bozma gayreti içerisine girdi. Bedeli ağır olmakla birlikte fakat dünya kamuoyunda bunların işte o saldırılar sonucunda yani Gazze'li mücahitlerin ilk şeyinde dünya kamuoyunda aleyhlerinde gibi görünse de Siyonizmin oradaki vahşeti, orada çoluk çocuk, kadın, yaşlı demeden, hastaneler, sağlık kurumları demeden her tarafa saldırması, insanları öldürmesi dünya kamuoyunda giderek terse dönmeye başladı.
Evet.
Bu tabii ciddi bir durum. Yani dünya kamuoyunda özellikle Blinken'in İsrail'e gidip ben Yahudiyim demesi, Biden'ın gidip ben Siyonistim demesi, tabii burada ciddi anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin ırkçı Siyonizm ile birlikte işbirliği içinde olduğunun tam anlamıyla bir göstergesi bulunuyordu. Amerikan Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'ye gelmesi tabii diplomatik anlamda oldukça şeyde karşılandı. Yani değer verilmeyecek ve en alt düzeyde bir karşılamada bulunuldu. Bu da tabii orada nasıl bir yankı oldu, arka planda neler görüşüldü, bu anlamda ciddi olarak çok fazla bir şey bilinmiyor.
Evet.
Türkiye'de Saadet Partisi grubunun bir heyet olarak Mısır'a gitmesi, Mısır'da Gazze'ye geçme isteğine engel olundu. Onlar da gitti maalesef şey yapamadan, Gazze'ye giremeden dönüp gelmek zorunda kaldılar. Tabii bunlar psikolojik baskı açısından, yani oradaki Gazze'li Müslümanlar açısından önemli bir hamle olarak bulunabilinir.
Evet.
Tabii bir de Türkiye kamuoyunda şöyle bir algı oluşturuyor. Gerek Lübnan'ın gerekse İran'ın bu konuda yeterince destek vermediği anlamında bir propaganda yapılmakta. Tabii emperyalizmin amacı burada bölgedeki sınırları değiştirme gibi bir projesi ta Arap Baharı diye tanımlanan o emperyalizm dalgasından beri var. Yani şöyle Sykes-Picot anlaşmasına göre bölgede 16 tane yeni devletçi kurulma projeleri, planları vardı. Şimdi acaba bu gerek Netanyahu'nun gerekse Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede yeni bir süreç başlıyor demelerinin nedeni bu olabilir mi diye ister istemez üzerinde düşünülmeye de başlandı.
Evet.
Bu bağlamda ne yapılabilir? Yemen'in özellikle karşılık vermesi bir anlamda dünya kamuoyunda bir gündem oluşturdu. Burada temel problem Müslümanların birlikte olamayışları, özellikle Arap ülkelerinin bu konuda kayıtsız kalması ciddi anlamda bir sorun getiriyor. Yani
evet.
Türkiye'de özellikle hükümet üzerinde ciddi anlamda bir baskı var. Bu baskıda İsrail ile ilgili bütün ilişkilerin kesilmesi bağlamında büyük bir çaba, bir psikolojik baskı oluşturuyor. Türkiye'de de hükümet üzerinde, iktidar üzerinde ciddi anlamda bir baskı var. Bu baskıda evet. da Türkiye'nin bir an evvel İsrail ile ilişkilerini tamamen kesmesi. Ne yazık ki tabii ticari ilişkiler var, devam ediyor. Türkiye'deki limanlarda gemiler gidiyor, kalkıyor.
Aynen.
Onlara dönük kamuoyunda ciddi anlamda tepkiler bulunuyor. Bu anlamda da tabii iyi sonuçlar doğuracağından umut ediyoruz. Yani tabii Filistinli Müslümanlar, özellikle Gazze'deki Müslümanlar, dünya Müslümanları adına onurlu bir mücadele veriyorlar. Umuyor ve diliyoruz ki bu mücadelede başarılı olurlar ve Siyonizmin emellerine engel olunmuş olunur.
Amin.
Tabii Türkiye'de bir garantörlük olayı önerisinde bulunuyor. Burada iki devletli bir oluşumun gerçekleşmesi ve bunun da sağlanabilmesi için Türkiye'nin de garantör olmak gibi bir iddiası, bir teklifi var. Bunlar nasıl karşılık bulur bilemiyoruz. Yani biz de bir bekleyiş içerisindeyiz.
Aynen. Efendim, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederiz. Zaman ayırdınız. Size iyi çalışmalar diliyoruz efendim.
Rica ederim.
Çok sağ olun. Bugünkü sohbetimizde gazeteci ve Yedi İklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Ali Haydar Haksal hocamızla Filistin'de yaşanan son gelişmeler gözden geçirmeye çalıştık. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşan edek. Hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün de sizlerle birlikte Ulul Azm peygamberlerinden Hazreti İsa Aleyhisselam'ın hayat hikayesine değineceğiz. O hazretin yaşamı ilginç ve mucizevi birçok konu içeriyor. Birlikte dinliyoruz.
Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa Aleyhisselam'ı saygıyla anıyor ve onu övüyor. Kur'an-ı Kerim ayetleri Hazreti İsa Aleyhisselam'ı tanıtırken o hazretin kitap ve şeriat sahibi olan bir ulul azm peygamber olarak konumu ve rolüne değiniyor. Hazreti İsa Aleyhisselam babası olmaksızın çok şaşırtıcı ve sıra dışı bir şekilde dünyaya geliyor. O hazret pak ve mutahhar bir anneden, yani Hazreti Meryem salamullah aleyhadan dünyaya geldi. Halbuki Hazreti Meryem'in bir eşi yoktu. Yüce Allah Hazreti Meryem salamullah aleyhadan Ümran'ın kızı olarak seçkin ve temiz bir kadın olarak söz ediyor. O hazret nurlu ve mütevazi bir kalbe sahipti. Hazreti Meryem çocukluk döneminde Allah'ın nebilerinden olan Hazreti Zekeriya'nın gözetiminde ve kefaletinde büyüdü.
Hazreti Meryem selamullahi aleyha büyüdükçe onda büyüklük ve seçkinlik belirtileri daha fazla gözle görülür hale geliyordu. Hazreti Meryem takva, marifet ve Allah'ı tanıma alanında çok ilerledi. Öyle ki kendi döneminin bilge din adamlarını bile geride bıraktı ve Hazreti Zekeriya bile şaşkınlık içinde kaldı. Kur'an-ı Kerim Ali İmran suresinin 37. ayetinin bir bölümünde şöyle buyuruyor. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. Meryem bu sana nereden geldi derdi. O da bu Allah katından diye cevap verirdi. Zira Allah dilediğinde hesapsız rızık verir. Kur'an-ı Kerim ayrıca Hazreti Meryem'i Ali İmran suresinin 42. ayetinde de belirttiği gibi güzel bir şekilde överek şöyle buyuruyor. Hani melekler, ey Meryem, Allah seni seçti, seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.
Bu saygın bayan, dünyayı yaratan yegane Allah ile razı niyaz etmeye hayrandı ve Allah'a kullukla yüce manevi erdemlik makamına ulaştı. Her gün halkın gözünden uzak, tenha bir yerde Allah'a ibadetle meşgul oluyordu. Günlerden bir gün, Meryem salamullah aleyha Allah'a ibadet etmekle meşgulken yanında yabancı bir erkek gördü. Bu sohbetimizde Hazreti Meryem salamullah aleyhanın hayat hikayesini Kur'an-ı Kerim'in Meryem suresinin 16 ila 26. ayetlerine dayanarak sizlere aktarıyoruz. Meryem suresinin 16 ve 17. ayetlerinde şöyle okuyoruz. Kitapta Meryem'i de an. Hani ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmiş ve kendini onlardan uzak tutmak için onlarla arasına bir perde germişti. Biz ona ruhumuzu gönderdik de o kendisine bir insan şeklinde göründü.
Tahran Radyosu.
Birçok müfessire göre bu ayetteki ruh, vahiy meleği Hazreti Cebrail'dir. Bu ilahi büyük melek tam bir insan kılığında Hazreti Meryem'e göründü. Başta Hazreti Meryem konudan habersizdi ve bir insanın onun halvetine girdiğini sanıyordu. Tabii ki bu durumda o Hazreti nasıl şaşırdığı tahmin edilebilir. Her zaman temiz bir kadın olarak halk arasında yaşayan ve halk arasında takva ve paklık konusunda bir örnek gösterilen Meryem, böyle bir manzara karşısında şaşırarak Rahman Allah'a sığındı. Meryem, senden Rahman'a sığınırım. Eğer Allah'tan çekinen biriysen bana kötülük etme dedi.
Hazreti Meryem korku ve dehşet içinde o adamın yanıtını bekledi. Fakat bu hiç de uzun sürmedi. O yabancı hemen konuşmaya başladı ve kendi büyük görevini Meryem suresinin 19. ayeti uyarınca şöyle açıkladı. Cebrail, ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir çocuk bağışlamak için gönderildim, dedi. Bu sözler bir kez daha Hazreti Meryem'i endişelendirdi ve şöyle karşılık verdi. Meryem, bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir, dedi. Fakat Meryem, Allah elçisinin konuşmasının devamını duyunca merak ve endişesi giderildi. Meryem suresinin 21. ayetinde şöyle okuyoruz. Cebrail, evet öyle. Rabbin diyor ki, o benim için çok kolaydır. Onu insanlara bir mucize, katımızdan bir rahmet kılmak için böyle takdir ettik. Bu zaten ezelden hükme bağlanmış bir iştir, dedi.
Allah Teala bu ayetlerin devamında Hazreti İsa'nın doğum macerasını Meryem suresinin 22. ve 23. ayetlerinde şöyle anlatıyor. Böylece Meryem çocuğa gebe kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım, dedi. Böylece Hazreti Meryem gebe kalınca mecburen Kudüs'ten uzak bir mekana gitmek zorunda kaldı. Korku ve umut duyguları içinde şaşkınlık yaşayan Meryem, eninde sonunda bu konunun ifşa olacağını, birkaç gün veya birkaç ay gizliliğin ve halktan uzak kalmanın ve bulunduğu yerde tanınmayan biri olarak yaşamının ardından neler olacağını düşünüp duruyordu. Kocası olmayan bir kadının nasıl gebe kalabileceğine kim inanır? Bana nasıl iftiralar atılır gibi sorular Meryem'in kafasını kurcalıyordu.
Gerçekten de yıllar boyunca takva ve iffetle yaşayan ve Zekeriya gibi bir nebinin gözetiminde yetişen, seçkin ahlakı ile tanınan biri için kendi manevi sermayesini kaybetmek çok acıydı. Diğer yandan Meryem, bu bebeğin vaat edilen ilahi peygamber olduğunu ve semavi bir hediye olduğunu hissediyordu. Kendisiyle beni böyle bir evlatla müjdeleyen ve böyle mucizevi bir şekilde onu yaratan Allah, asla beni böyle yersiz iftiralarla yalnız ve savunmasız bırakmaz diye düşünürken, onun lütfu her durumda yaşadığım ve onun sayısız merhametinden ve nezaketinden her zaman yararlandım, diyordu.
Eninde sonunda gebelik dönemi bitti ve Meryem'in yaşamında bir başka çetin dönem başladı. Doğum sancıları başladı. Öyle ki onu kentten bir çöle sürükledi. İnsanın bulunmadığı kuru ve sığınaksız bir çöl. Bu durumdaki kadınlar genelde kendilerine yardımcı olmaları için tanıdıkları ve akrabaları olan kadınlara sığınıyorlar. Fakat Meryem'in durumu çok farklı ve müstesna bir durumdu. Ve kimsenin onun gebe olduğundan haberdar olmasını istemiyordu. Doğum sancıları başlayınca halkın meraklı gözlerinden uzak olmak için çölün yolunu tuttu.
Doğum sancıları onu bir hurma ağacının yanına sürükledi. Bu durumda gam ve üzüntü fırtınası Meryem'in tüm benliğini sarmış, hep endişe ve korku duyduğu anın geldiğini hissetti. O anlarda şimdiye kadar gizli olan şeyin aşikar olacağı ve imansız insanların töhmet ve iftira yağmuruna tutulacağını hissetti. Bu acı Meryem'in gayri ihtiyar "keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım" demesine sebep oldu. Hiç şüphesiz Meryem'in kalbini sıkıştıran korku sadece ona atılacak olan iftiralar değildi. Gerçi onun fikrini meşgul eden en büyük endişe de buydu.
Fakat tek başına ve herhangi bir yardımcı ve yardım olmadan, üstelik kuru bir çölde, dinlenecek bir yer olmadan, içecek bir damla su ve yiyecek hiçbir şey olmadan, yeni doğan bir bebeğin ilk bakımı için hiçbir olanağın olmadığı bir yerde doğum yapmak endişesi Meryem'in kafasını meşgul eden ve çare aramayı çalıştığı konulardı. Fakat bu durumda çok uzun sürmedi ve en derinden yeni bir umut ışığı içinde parlamaya başladı. Kur'an-ı Kerim Hazreti Meryem'in o anlarını Meryem suresinin 24. ile 26. ayetlerinde şöyle anlatıyor.
Bunun üzerine Cebrail ağacın altından ona şöyle seslendi. Üzülme, Rabbin senin alt tarafında bir dere akıttı. Hurma ağacını kendine doğru silkele ki sana taze hurma dökülsün. Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan, şüphesiz ben Rahman'a susmayı adadım. Bugün hiçbir insan ile konuşmayacağım de. Böylece Meryem gönül rahatlığı ile gam ve üzüntü duymadı. Zira ona bu evladı verenin onu savunacağından da emindi.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım adlı sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz. Gelecek programda Hazreti İsa'nın mucizevi doğumunun devamını aktaracağız.
Arzu ettiğiniz takdirde programlarımızı internet sitemiz parsley.ir adresinden veya Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz. Bu arada lütfen istek, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden bize ulaştırın.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Anlatıların Savaşı.
Değerli dinleyiciler, bilindiği üzere dizi sohbetimizde günümüzde Batı medyasının gerçeklerden ters anlatıları, muhatabı güdümlü ve yönlü bilgilendirmekle kışkırtma ve düşüncelerini kontrol etme, provokatif ortamlar oluşturmak gibi rolleri İran-İslam Cumhuriyeti'ni yenmek hedefiyle gerçekleştirildiğini belirttik. Bugünkü sohbetimizin son bölümünde ise sizlerle İran'a karşı uygulanan tüm yaptırımlara rağmen çeşitli alanlarda kazandığı başarıları ele almak istiyoruz. Yaptırımlar İslam İnkılabı'nın zaferinden itibaren propaganda ve nüfuzun yanı sıra Amerika'nın İran halkı üzerinde baskı kurmanın 3 aracı olmuştur. Yaptırımlar Hicri Şemsi 13 Haban 1358, Miladi 4 Kasım 1979 tarihinde inkılapçı bir grup üniversite öğrencisinin Amerika'nın daha sonraları casusluk yuvası olarak adlandırılan Tahran'daki büyükelçiliğine ele geçirmesiyle başladı. İmamın izinde olan Müslüman öğrencilerin bu eylemi İmam Hümeyni tarafından onaylandı. Öyle ki İmam Hümeyni bu hareketi birinci devrimden daha büyük olan ikinci devrim olarak tanımladı. Öğrencilerin burada ele geçirdiği belgeler İslam devriminin zaferinden itibaren Amerikalıların diplomat ve elçilik çalışanları adı altında ülkenin farklı yerlerinde kaos ve güvensizlik yaratmada rol oynadıklarını ve İslam devrimine ve İran halkına karşı komplo kurmakla meşgul olduklarını gösteriyordu. Bu haberin dünyaya yansıması birçok kişinin farklı ülkelerdeki Amerikan büyükelçiliklerinin yıkıcı rolünün farkına varmasını sağladı. Irak diktatörü Saddam'dan sonra Amerika'nın Bağdat büyükelçisi olan John Negroponte, Iraklı bir yetkiliyle şöyle dediği aktarılıyor. Amerika'da neden asla darbe olmadığını biliyor musunuz? Zira Amerika'nın Washington'da büyükelçiliği yoktur. Amerikan casusluk yuvasının ele geçirmesinin ardından İran, Amerika ve müttefiklerinin ticari ve ekonomik yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldı. Aslında Amerika'nın Tahran'daki casusluk yuvasının İranlı öğrenciler tarafından ele geçirilmesi, Amerika'nın İran halkına karşı kin dolu yaptırımlarının başlangıcıydı. Nitekim 20 Ocak 1981'de Amerikalı rehinelerin serbest bırakılmasına rağmen Amerika Cezayir bildirisinin yaptırımı kaldırma ve İran'ın iç işlerine karışmama yönündeki taahhütlerinin aksine İran halkının mal varlıklarını bloke ederek Şah tarafından satın alınan askeri teçhizatları da teslim etmekten kaçındı. Sonraki yıllarda Amerika'nın İran halkına yönelik yaptırımları daha geniş çapta devam etti. Aslında yaptırımların uygulanması sürekliydi ama bahaneler değişti. Amerika'nın İran'ın mazlum Filistin, Suriye, Irak ve Yemen halklarını savunmasını, terörizmi desteklemek veya İran'ın nükleer barışçıl endüstri veya savunma sanayisinin tehlikeli olduğunun ileri sürülmesi Amerika'nın İran halkına karşı geniş çapta yaptırım uygulamak için birer bahanedir.
Tahran Radyosu.
İran'ın neredeyse tüm ekonomik sektörleri Amerika'nın yaptırım listesinde yer alıyor. Finans ve bankacılık sektörleri, sigorta, enerji ve petrokimya, denizcilik, gemi yapımı ve limanlar, kıymetli ve kıymetsiz metaller, yazılım, otomotiv endüstrisi, uçak satışları, ilgili hizmetler, gıda, ilaç ve sağlık ürünleri, madencilik, inşaat, tekstil endüstrileri gibi sektörlere uygulanan yaptırımların yanı sıra gerçek ve tüzel kişiler de sulta düzeni ve müttefiklerinin en ağır yaptırımları altındadır. Hatta İran halkı diğer ülkelerde olduğu gibi COVID-19 pandemi ile mücadele ederken Amerika'da gıda ve ilaç gibi insani ürünlere yaptırım uygulanmadığını ve bu bağlamda engelleri kaldırdığını iddia etmesine rağmen uygulamada İran'ın aşıya ulaşmasını engellemiştir. Bu düşmanca politika İranlı bilim insanları ve bilgiye dayalı şirketlerin çeşitli COVID-19 aşısı üretimindeki başarısına kadar devam etti.
Thank you.
Hiç şüphesiz yaptırımlar İran'ın ilerleme hızı ve yükselişinde önemli bir engeldir. Ancak Amerika'nın eski başkanı Trump'ın azami baskı politikası bile İranlı halkının bağımsızlık ve iktidara ulaşma yönündeki büyük hamlesini durduramadı. Nitekim Amerika'nın Bercam nükleer anlaşmadan çekilmesinin 5. yılında Siyonist rejim için lobicilik yapan bir sivil toplum kuruluşu olan J-Street sitesi şöyle yazdı. İran anlaşmasından vazgeçildikten 5 yıl sonra azami baskının başarısızlığını kabul etmenin zamanı geldi. Bu yıllarda İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İran'ın mitolojik kahramanlarından Rustem'in 7 büyük savaşına atıfta bulunarak belirttiği gibi diğer milletler bir aşamanı bile geride bırakmazken İran halkı 7 zor aşamayı geçti. İran halkı Allah'a tevekkül ve iman sayesinde ve tabi İslam İnkılabı rehberinin yol gösteren liderliğiyle yolundaki sorunları bertaraf etmeyi başardı. Öyle ki günümüzde İran halkı çeşitli askeri, bilimsel ve ekonomi alanlarda başarılı bir karneye sahiptir. Her ne kadar Amerika ve müttefiklerinin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ülkenin bilim camiası dünyanın gelişmiş ekipman ve araçlarına erişim ve bunları kullanma konusunda zorluklarla karşılaşsa da ancak sorunlara rağmen İranlı araştırmacıların birçok bilimsel alanda gösterdiği ilerleme dünyanın takdirini topladı. İslam devriminin lideri Ayetullah Hamenei'nin belirttiğine göre düşman tarafından tüm donanım ve yazılım kapasiteleri birleşik bir savaş şeklinde ülkeye saldırmak için kullanıldığı bir dönemde geçen yıl son bahar aylarında İran Ulusal Gözlemevi bilim insanları 3,4 metrelik aynaya sahip dünya standartlarından olan yerli optik teleskopu ilk ışınları görmeyi başardı. Science dergisi Dünya Standartlarında Teleskop başlıklı makalesinde bu büyük projenin İran'ın yaptırım koşulları altında inşa edilmesinin şaşırtıcı olduğunu, İranlı bilim adamlarının mühendislik bilimlerindeki ilerlemeyi gösterdiğini yazdı. İran'ın imza attığı diğer başarılar arasında geçen yıl sonbaharında tıp ve kan kanseri tedavisi 5 yaşındaki İranlı çocuk Arman'ın yeni gen terapisi yöntemi ile tedavisinde yaşandı. 70 yıllık kemoterapi ve 30 yıllık transplantasyondan sonra bugün dünya gen terapisi yoluyla lösemi tedavisinde yeni bir teknolojiyi tecrübe ediyor. İran Çocuk Tıp Merkezi'nin nakil bölümüyle ilgili bilgiye dayalı bir şirketin işbirliği sonucu elde edilen bu teknolojiye sahip 3. ülke oldu. Bölge ekonomisindeki aktif varlığı doğrultusunda geçen sonbaharda ülkenin stratejik demir yolu hatlarından biri olan 150 kilometre uzunluğundaki Zahedan Haş demir yolu projesi hizmete açıldı. Bu hattın ana hedeflerinden biri İran'ın doğusunda bir demir yolu koridoru oluşturmak ve Orta Asya ve Afganistan ülkelerini açık sulara bağlamayı mümkün kılan ülkenin ticari, transit, ekonomik ve turizm limanı olan Çağbahar'ı Orta Asya ülkelerinin demir yolu ağına bağlanmasıdır. Geçen sonbaharın diğer ekonomik başarıları arasında İran'ın Venezuela'da günde 100 bin varil ham petrol rafine etmesi planlanan El Palito adlı ilk deniz aşırı rafinesinin faaliyete geçmesi yer aldı. İran Petrol Bakanlığı'na göre bu çalışmanın başlangıç noktası Venezuela'dır ve başka yerlerde yapılan planlara devam edilecektir. Ayrıca geçen yıl İran'da yaşanan karışıklıkların yaşandığı günlerin umut verici haberlerinden biri de KM-100 uydu taşıyıcısının İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri tarafından başarıyla fırlatılmasıydı. KM-100 uydu taşıyıcısı 80 kilogram ağırlığındaki uyduları dünya yüzeyinden 500 kilometrelik bir yörüngeye yerleştirebilecek ülkenin ilk 3 aşamalı katı yakıtlı uydu taşıyıcısıdır. Bu uydu taşıyıcısı ile Nahit iletişim uydusu yörüngeye yerleştirilebilindi. İslam devriminin zaferinden sonraki yıllarda ülkenin farklı bölgelerinde yol inşaatı, baraj inşaatı, elektrik hatlarının genişletilmesi, gaz ve su şebekesi, sanayinin gelişmesi, tarımın modernleşmesi, üniversitelerin inanılmaz genişlemesi gibi alanlardaki göz alıcı ilerlemeler İran'ı güçlendirdi. İslam İnkılabı rehberinin de belirttiği gibi düşmanın korkusu güçlü ve bağımsız olan bir İran'dır. Bu açıklamanın etkisi analistlerin, politikacıların ve düşman medyanın sözlerinde görülebilir. Siyonist rejimin News televizyon kanalının siyasi analisti Dr. Eli Sabbaga, asıl konu nükleer bomba değil, gerçek başka bir şey var. O da İsrail'in İran'ın bilimsel ilerlemesinden korkmasıdır, diyor. Siyonist rejimin istihbarat komutanlarından Herzl Holweis şöyle diyor: İran 1979 devriminden bu yana biz bilimsel olarak 3 kat büyüme kaydettik. Ama İran'ın büyümesi 20 kat arttı. Teknik üstünlüğe yaklaşıyorlar. Gerçek savaş gelecekte değil, şu anda oluyor. Bugünkü savaş bir zihin savaşıdır ve İran'ın propagandası İsrail'in moralini bozabilir. Değerli dinleyiciler, Anlatıların Savaşı isimli sohbetimizin sonuna yaklaşıyorken bu dizide sanal ortamın önemini, medyanın izleyicisini yönlendirmedeki rolünü ve günümüz dünyasında sulta sisteminin en düşük maliyetle hedeflerine ulaşmaya çalıştığını ele aldık. Medya yöneticilerin hedef ülke halklarının düşüncelerini ve kalplerini istedikleri yönde yönlendirebilmelerine olanak sağlamakta. Onları kendi piyade askerleri yapmakta. Bu savaş yumuşak savaştır. Medya alanındaki bazı aktivistlere göre geçen sonbaharda İran'da yaşanan isyanlar ve kargaşalar baskıcı bir ülkenin başka bir ülkeye karşı ilk küresel medya ve siber savaşıydı. Düşmanın bu kapsamlı harekatında kullandığı tüm araçlar medya etrafında dönüyordu. Bu nedenle herhangi bir ulus ve ülke için medya okur yazarlığının artırılması masraflar ve bedellerin azalmasına yol açabilir. Ve son söz olarak Anlatıların Savaşı programımız İran'ın güçlü yönlerinin sadece küçük bir bölümüydü. İran'ın ünlü şairi Sadi Şirazi'nin de dediği gibi bu defter sona erdi. Hikaye olduğu gibi devam ediyor. Yeah.
Değerli dinleyiciler, Anlatıların Savaşı isimli sohbetimizin son bölümünü dinlediniz. Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Hadisi. Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin 8. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleri ile ilgili hadisleri sizlere paylaşmak üzere hazırladık. Her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in Mücadele Suresinin 11. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah sizden inananları ve kendilerine ilim verenleri derecelerle yükseltsin. Yüce Allah bu ayette bilim ve ilim sahiplerini tüm mahluklara tercih ediyor. Bu ayette başka Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette ve İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti fertlerinden gelen rivayetlerde alimlerin faziletlerinden söz ediliyor. Geçen bölümde alimlerle ilgili hadisleri ele almıştık. Bugünkü sohbetimizde yine bu konu ile ilgili hadislere devam edeceğiz. Kuşkusuz bilginlerin Yüce Allah nezdinde konumu başka insanlar gibi değildir. İnsan ne kadar ilmi fazla olursa Allah katında şanı ve mevkii o kadar yüksek olur. Rivayetlere göre ulemanın üstünlüğü ile ilgili Mücadele Suresinin 11. ayeti nazil olduktan sonra Allah Resulü'nün değerli sahabesi Ebu Zer, Peygamber Efendimiz'den bu bağlamda soru sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ebu Zer! İlim öğrenmek isteyenleri Allah, melekler ve peygamberler sever. Bilim kapılarından bir kapıyı açmak üzere evinden çıkan kimse için Yüce Allah onun attığı her adım için Bedir şehitlerinin sevabı kadar sevap yazar. O zaman bilimi sevenlere cennet vacip olur ve Allah sabah akşam ondan razı olur. Tüm bu faziletler Kur'an-ı Kerim'in şu ayeti içindir. İslam dininin taliminde alim ve bilge insanın konumu o kadar yüksek ve yücedir ki sadece enbiya ve evliyalar alimlerden daha üstündür. İmam Ali aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor. Eğer biri bilim öğrenirken ölüm anı gelirse, onun da peygamberler arasında sadece bir derece mesafe vardır.
Kuşkusuz Kur'an-ı Kerim kültüründe alim ve bilge insandan maksat sadece kafasını türlü bilgilerle dolduran insanlar değildir. İdrak gücü ve basiret bağlamında yüksek mertebeleri eren ve düşünceleri ve amelleri hak ve maneviyata uygun olan insanlardır. Bu insanlar ilahi ayetlerin hazineleridir ve Yüce Allah katında da yüksek dereceleri ve büyük mükafatları söz konusudur. Asr-ı Saadet'in büyük sahabe ve muhaddislerinden Cabir bin Abdullah Ensari'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu anlattığı nakledilir. Alim ilahi kelamda düşüncesinden yararlanan ve Allah'a itaat etmekte örnek olan ve Allah'ın hoşnutsuzluğuna yol açan amellerden kaçınan kimsedir. Yüce Allah bilginleri beşeri toplumun tüm kesimlerinden daha üstün ve daha yüce olarak tanıtmış ve onları toplumun tüm sınıflarının üstüne yerleştirmiş ve onlara özel imtiyazlar tanımıştır. Nitekim Zümer suresinin 9. ayetinde bilenlerle bilmeyenlerin bir olmadığı beyan edilmiştir. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem de alimin sırf ibadet eden insanlara göre üstünlüğünü şöyle beyan etmiştir. Alimin abide üstünlüğü, güneşin yıldızlara göre üstünlüğü ve abidin abid olmayanlara göre üstünlüğü, ayın yıldızlara göre üstünlüğü gibidir. Onun yaptığı ibadet, Kur'an-ı Kerim'in buyurduğuna göre insanın yaratılışını gayesidir. Ancak ibadetin ruhu marifet olduğundan alimin abide fevkalade üstünlüğü vardır. Alimin abide üstünlüğü sırrı alimin ilim nurundan yararlanmasından başka abidin sadece kendini düşünmesi ve alimin başkalarını düşünmesidir. Abid sadece kendini kurtarmayı düşünür, oysa alim insanların elini tutmayı ve onları da kurtarmayı düşünür. İslam peygamberi bu noktayı çok güzel bir şekilde şöyle beyan etmiştir. Muhammed'in canı onun elinde olana andolsun, şeytan için bir alimin bir anlık varlığı bin abidden daha beterdir. Çünkü abid sadece kendini düşünür, oysa alim başkalarını düşünmektedir.
Tahran Radyosu.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadiste de şöyle buyuruyor. Alimin abide üstünlüğünün sebebi şu ki, şeytan halk arasına bir bid'at oluşturur ve alim bunu fark eder ve insanları ondan men eder. Oysa abid sadece kendi ibadetiyle uğraşır ve bid'atlerle ilgilenmez ve tanımaz. Bir üstada veya hocaya karşı saygılı olmak ahlaki fazilettir. Bir alim veya bilgin tüm ilmi dereceleri ile tedris konumuna oturduğunda, biliminin değerinden başka öğretmenlik ve hocalık şanı da takdire şayandır ve saygı gerektirir. Gerçekte talim ve tedris konumunda olan herkes saygıyı hak etmiştir. Bundan başka bilginler insanların halini düşünerek ve onların saadete ermeleri için çaba harcayarak kıyamet gününde başkalarına şifaette bulunma tevfikine nail olur. Resul-i Ekrem şöyle buyuruyor. Alim ve abid kıyamet gününde mahşur olduktan abide şöyle denir. Cennete gir ve ibadetlerin yüzünden cennetin nimetlerinden yararlan. Fakat alime şöyle denir. Burada dur ve kimi istersen şifaat et. Senin şifaatte bulunduğun herkes için şifaatin kabul edilecektir. Ve işte böylece alim peygamberlerin konumuna yerleşir. Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Bizleri parsley.ir adresinden veya Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan dinleyebilir. Görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin Tehran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن